Ayrım 3. Zor Çiçekler. Hulusi Armağan Yıldırım. Sayfa 33. Bir lokma çok şeyi değiştirir. Bizim yurtları yemek saatleri bir geçit töreni gibidir. Yemekler hazırlanıp da yemekhanenin kapısı açıldığında tören başlamış olur. Benim en sevdiğim zaman dilimi bu saatlerdir. Bu saatler benim için bir laboratuvardaki bilim adamının deneyini gözlemlerken geçirdiği zaman kadar önemlidir. Yemek kuyruğunda onlarla göz teması kurmayı, yüzlerindeki ifadelerden o günkü ruh hallerini öğrenmeyi çok severdim. Kısa sorular sorar, bir şeyler söyler, espriler yapar, aldığım cevaplara göre de o günkü ruh hallerini tahmin ederdim. Bir değişiklik sezinlediğim çocuklarla yemeğini alıp masasına oturduğunda biraz daha yakından ilgilenirdim. Zaman zaman ben de yemeğimi alır yanına oturur, onunla konuşarak kendisini bana açmasını sağlardım. Bazen de yemek masalarının arasında afiyet olsun diyerek gezinir, konuşmak istediğim çocuğun tabağındaki yemeğin suyuna masadaki ekmekten batırarak yerdim. Yediğim o bir lokma ekmek o çocuğu çok mutlu ederdi. Yüzündeki durgunluk hemen yerini tebessüme bırakırdı. Masadaki diğer çocuklar da "Hocam benim tabağıma da ban" derlerdi. Kırmamak için onların tabaklarından da birer lokma alırdım. Bunu gören diğer masalardaki çocuklar da "Hocam, hocam bizim tabağa da ban" diye ısrar ederlerdi. "Yeter, bu gidişte göbek bağlayacağım. Sizinkine de akşam yemeğinde banarım" diyerek gönüllerini alırdım. Her yurtta olduğu gibi bizim yurtta da engelli çocuklar olurdu. Bazısı bedensel engelli, bazısı zihinsel engelli bu çocuklar yurtların zenginliğini yansıtır. Zihinsel engelinden dolayı öğrenme güçlüğü çeken çocuklar ise diğer çocukların neşe kaynağı olurlar. Onlar büyüseler bile içlerindeki çocukça duygular hiç değişmez. Üstlerine başlarına hiç dikkat etmezler. Bütün pasaklılıklarına rağmen sevimliliklerinden bir şey kaybetmezler. Ağzı burnu salya sümük içinde yemek yedikleri için büyük çocuklar yemek sırasında onların masasında oturmak istemezdi. Bu çocuklardan birisi ben masaların arasında dolaşırken "Hocam bana da ban" dediğinde hiç tereddüt etmeden ekmeğimden bir parça koparıp tabağına banardım. Bunu diğer büyük çocuklar onlardan iğrenmesin, onları hor görmesin diye yapardım. Benim onun tabağına ekmeğimi bandığımı gören diğer çocuklar birbirlerine işaret ederek "Bak Hulusi Hoca Ferhat'ın tabağından yemek yiyor" diyerek şaşkınlıklarını ifade ederlerdi. Tabağına bandığım çocuğa "Haydi şimdi git burnunu temizle, yüzünü yıka öyle gel" dediğimde hiç itiraz etmezdi. Bir davranışı bir yenisiyle değiştirmek, bir alışkanlığı kazandırmak oldukça zor, zahmetli, sabır gerektiren ancak sevdirerek yaptırılabilecek uzun soluklu bir uğraştır. Bir öğretmen "Müdür bey biz söyleyince yapmıyorlar, siz söyleyince yapıyorlar, bunun sebebi nedir?" diye sormuştu. Yapabilen için aslında cevabı çok basitti. Bazen bir lokma çok şeyi değiştirir. İş o tabağa ekmeğini banabilmekte. Öfkenin dışa vurumu. Bizim çocukların sinirlenince nasıl tepkiler vereceklerini kestirmek çok zordur. Bazen öyle olaylarla karşılaşırsınız ki bu çocuk bunu nasıl akıl etti diye şaşar kalırsınız. Yavuz bizim yurda geldiğinde 13 yaşındaydı. İnce, zayıf ve uzun boylu bir çocuktu. Büyük çocuklarla arkadaşlık etmeyi ve personelle konuşmayı severdi. Küçük çocuklara ağabeylik yapmaktan ve onlara tembihlerde bulunmaktan hoşlanırdı. Söylediklerinde haklı çıkınca kendince övünür ve bizlere de "Hocam ben buna söylemiştim, beni dinlemedi. Bak şimdi üzülüyor işte. Benim bir bildiğim var da söylüyorum. Lafımı dinlemezse böyle olur" derdi. Kavga etmeyi sevmezdi. En zor tartışmalarda bile bir çıkış yolu bulur ve ara buluculuk rolü üstlenirdi. Yurtta kaldığı süre içerisinde onu hiçbir çocukla kavga ederken görmemiştim. Gece nöbetlerinde nöbetçi öğretmenlerin sağ kolu gibi görev yapardı. Küçük çocukları yatırma işini de, sabah kahvaltısını geceden hazırlama işini de hep o üstlenirdi. Sabahleyin kahvaltıyı dağıtırken de onu tezgah başında görürdük. İş yapmaya üşenmez, aksine bundan keyif alırdı. Yavuz görsel ve işitsel zekaya sahipti. Olayları anlatırken el kol hareketlerini çok kullanır, konuşurken sesiyle oynar, sanki o an olayı yaşıyormuş gibi heyecanlanırdı. Resim yapmayı, özellikle de kara kalem çalışmayı çok severdi. Yaptığı resimlerde ayrıntıları özellikle vurgulardı. Ayrıca kara kalemle araba modelleri çizerdi. Bir arabanın modelini söylediğinizde o arabayı sanki önünde duruyormuş gibi en ince ayrıntısına kadar çizerdi. Bunun yanında hiçbir yerde olmayan, tamamen kendi hayal dünyasında var olan ilginç araba modelleri tasarlar ve resim kağıdına çizerdi. Bitirdiğinde bana getirir ve "Hocam bak bu yeni arabam, nasıl olmuş bu?" diyerek benim beğenime sunardı. Ben de "işte bu benim hayallerimi süsleyen araba, çok güzel olmuş, ellerine sağlık, altına ismini yazıp imzala da panomuzu asalım" diyerek onu takdir ederdim. Çizdiği resmi yurdun girişinde yer alan panoya asarak orada bir iki hafta teşhir ederdim. Yavuz resminin orada sergilenmesinden çok memnun olurdu. Küçük çocuklar da "Yavuz ağabey, bu araba çok güzel olmuş, bu arabanın markası ne?" diye sorduklarında "Oğlum, bu araba henüz üretilmedi, onun adını ileride ben koyacağım" derdi. Yavuz 2-3 haftada bir aklına estikçe böyle güzel araba modelleri çizip bana getirirdi. Bazen bu diğerinden daha güzel olmuş, bazen de "bu tam bir yarış arabası olmuş, bu mükemmel bir salon arabası olmuş" gibi açıklamalar yaparak onu çizmeye devam etmesi için teşvik ederdim. Yavuz ilk öğretim 8. sınıfta okuyordu. Okulda da uyumlu bir çocuktu. Bir gün Yavuz'un okuduğu okula İstanbul'dan emekliliği yaklaşmış Türkçe öğretmeni bir hanım tayin olmuştu. Aradan bir ay geçmeden okul müdürü beni telefonla arayıp "Hocam, rica etsem hemen okula gelebilir misiniz?" dedi. Ben durumu yine bizim çocukların okulda çıkardıkları rutin sorunlardan birisi olarak değerlendirip, işlerimin yoğunluğunu da dikkate alarak "Müdür bey, işlerimi bitirdikten sonra gelmeye çalışayım" dedim. "Müdür bey, hocam durum bildiğiniz gibi değil. Okulumuza yeni tayin olan Türkçe öğretmenimiz odamda hıçkıra hıçkıra ağlıyor. Sebebi de sizin Yavuz, hemen gelirseniz iyi olur" diye ısrar etti. "Tamam, geliyorum" dedim ve hemen okulun yolunu tuttum. Yolda acaba Yavuz ne yaptı da öğretmenini bu kadar ağlattı diye düşündüm. O güne kadar Yavuz'un hiçbir olumsuz davranışını görmemiştim, çok merak ettim. Okula vardığımda müdür bey beni kapıda karşılayarak odasına götürdü, olayı anlattı. Yavuz dersin başında sınıftan çıkarak okulun bodrum katına inmiş, lağım kapağını açarak rögarda gezinen iri bir lağım faresini yakalayıp sınıfın kapısını açmış. Fareyi sınıfın orta yerine atmış ve oradan uzaklaşmış. Tabii öğretmen ve öğrenciler çığlık çığlığa sınıfı terk etmişler. Hem ders kaynamış hem de siniri bozulan Türkçe öğretmeni ağlama krizine girmiş. Olay gerçekten vahimdi. Kabul edilebilir ya da affedilebilir bir yanı yoktu. Fakat Yavuz'u tanıyordum. Bizim yurttan bu okulda okuyan 10-15 çocuk arasında bunu yapabilecek en son çocuktu o. Şimdi beni ayrı bir merak sarmıştı. Bu davranışıyla ilgili olarak Yavuz'un kendince bir açıklaması da olmalıydı. Bu davranışın altında yatan sebebi öğrenmem gerekiyordu. Bizim çocuklara haber salarak Yavuz'u çağırttım. Yavuz yüzünde mahcup bir ifadeyle müdürün odasına geldi. "Yavuz oğlum, bu işin aslını anlat da bir de senden dinleyelim" dedim. Yavuz olayı bütün ayrıntısıyla anlattı. Okul müdürü ve ben sabırla dinledik. Ders zili çalıp çocuklar sınıfa girdiğinde yeni gelen öğretmen bir hevesle yeni çizdiği araba resmini gösterip "Hocam bunu ben çizdim, nasıl buldunuz?" diye sormuş. Türkçe öğretmeni de "Bunun dersimize ne alakası var? Çizecek başka şey bulamadın mı?" diyerek eline tutuşturulan resmi diğer tüm çocukların da görebileceği şekilde sınıfın kapısına doğru fırlatıp atmış. Neye uğradığını şaşıran Yavuz hiç beklemediği bu tepki karşısında hiçbir şey söylemeden sınıftan çıkmış. Doğru okulun bodrum katına inerek yakaladığı iri bir lağım faresini sınıfa getirip sınıfın orta yerine fırlatarak hiçbir şey söylemeden oradan uzaklaşmış. "Niye böyle bir tepki verdin?" diye sordum. "Ben sadece çizdiğim resmimi beğenip beğenmediğini sordum. O ise beni bütün sınıfın içinde rezil etti. Ben diğer çocuklar gibi bağırıp çağıramam ki" dedi. "Haydi doğru yurda git, ben öğretmeninle konuşurum" dedim. Öğretmenler odasında tek başına sakinleşmiş bir şekilde oturan öğretmenin yanına giderek kendimi tanıttım. "Hocam ben Yavuz'un velisiyim," dedim. "Öğretmen, siz onun babası mısınız?" diye sordu. "Babası sayılırım. Onun babası o çok küçükken öldüğü için onu çocuk yuvasına vermişler. Yuvada 12 yaşını doldurunca da bizim yurdumuza gönderdiler. Ben de o yurdun müdürüyüm. Yavuz adına sizden özür diliyorum. Onun yaptığı bu hareket affedilecek gibi değil. Ama ben yine de onun adına sizden özür diliyorum," dedim. Öğretmen benim bu sözlerime şaşırmıştı. "Ben Yavuz'un yurtta kaldığını ve babasının olmadığını bilmiyordum. Bu yurt nasıl bir yurt? Burada kimler kalıyor? Öğrenci yurtlarından farklı mı?" diye sorunca bu öğretmenin bizim yuva ve yurtlarımız hakkında bir fikri olmadığını anladım. Bunun üzerine meslek hayatının büyük bir kısmı İstanbul'un lüks semtlerinden birinde bulunan ilk öğretim okulunda geçen bu öğretmene bizim yuvalarımız, yurtlarımız ve burada barınan çocuklarımız hakkında ayrıntılı bilgi verdim. Ben anlattıkça öğretmenin yüzünün şekli değişiyordu. Sıra Yavuz'un hikayesine geldiğinde ise dikkatlice dinlemeye başladı. Yavuz'un çok hisli bir çocuk olduğunu, yurtta hiçbir olumsuz davranış olmadığını, resim çizmeyi çok sevdiğini, özellikle araba resimlerini çizmeyi çok sevdiğini, her çizdiği resmi bana getirip nasıl olmuş diye sorduğunu ve benim de bu resimleri çok beğendiğimi söyleyip odamdaki panoya ya da yurdun girişindeki panoya asarak onu takdir ve teşvik ettiğimi söyledim. Keşke onu bu kadar çok teşvik etmeseydim. Resimlerini beğenmeyen kişilerin de çıkabileceğini önceden bilmiş olsaydı böyle bir tepki vermez dediğimde öğretmen ellerini yüzüne kapatarak ağlamaya başladı. Ben tekrar özür dileyince öğretmen kendine hakim olamadı ve hıçkırarak ağlamaya başladı. Bir süre sonra "Asıl ben özür dilerim, Yavuz'un bu yönünü hiç bilmiyordum," dedi. "Hocam eğer vaktiniz olursa yarın sizi yurda davet ediyorum. Hem Yavuz'un yaşadığı yeri de görmüş olursunuz," dedim. "Memnuniyetle gelirim," deyince izin isteyerek oradan ayrıldım. Okul müdürü de olayın tatlıya bağlanmasından memnun bir şekilde beni çıkış kapısına kadar uğurladı. Vedalaşırken de "Hocam iyi ki size buraya gelmeniz için ısrar etmişim. Eğer gelmeseydiniz bu olay çok kötü bir noktaya giderdi," dedi. Ertesi gün öğretmen hanım yurdumuzu ziyarete geldi. Ona yurdu ve Yavuz'un yatakhanesini, yemekhaneyi, kütüphaneyi, sosyal servisi, mutfağı, çamaşırhaneyi, etüt odalarını gezdirdim. Çocuklarla birlikte yemek yedik. Çocuklar öğretmenlerini yurtta görünce çok sevindiler. "Hocam bizim odamızı da görün," diyerek öğretmenlerinin peşinde pervane oldular. Öğretmen de bu ziyaretten memnun olmuş olmalıydı ki yüzü gülüyordu. Yavuz ise utancından öğretmeninin yanına gelmemiş, yurdun arka tarafına giderek ortalıkta görünmek istememişti. Öğretmenini uğurladıktan sonra Yavuz'u odama çağırarak onunla konuştum. Öğretmeniyle yaptığım görüşmeden bahsettim. Olayı tatlıya bağladığımı söyleyince Yavuz'un asık yüzü gülmeye başlamıştı. "Hocam size çok teşekkür ederim. Fakat öğretmenimin yüzüne nasıl bakacağım?" dedi. Onunla biraz daha konuşarak yarın ilk iş olarak okula giderken ona bir gül alıp götürmesini ve elini öpüp özür dileyerek gülü öğretmenine vermesini söyleyip cebine bir gül parası sıkıştırdım. Ertesi gün Yavuz dediğim şekilde öğretmeninden özür dileyip aldığı gülü vermiş ve elini öpmüş. Sonra "Hocam elini öptüğümde öğretmenim beni bir anne gibi bağrına basarak ağladı. Sevinçten mi yoksa üzüntüden mi ağladı anlayamadım. Bana tıpkı en son yıllar önce sarıldığım annem gibi sarıldı," dedi. Ben de tebessüm ederek "Oğlum o hem bir öğretmen hem de bir anne. Anneler bazen sevinçten ağlar, bazen üzüntüden ağlar, bazen de sebepsiz yere ağlar. Onu biz erkekler pek bilemeyiz," dedim. Yavuz da şaşkın bir yüz ifadesiyle "Evet ben de bilmiyordum," dedi. Teknisyen Durmuş amca. Bizim yurtlarda teknisyen olmak herkesin harcı değildir. Teknisyenler yurtların ve yuvaların vazgeçilmez elemanlarıdır. Toplu yaşanan yerlerde kullanılan eşyalar, malzemeler ve mekanlar sürekli yıpranma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Dar bir alanı kullanan kalabalık ve hareketli bir topluluk, çocukluk ve gençliğin verdiği coşkuyla mevcut mekanı sürekli yıpratır. Bize düşen de bu mekanı sürekli temiz, düzenli, kullanılabilir ve yaşanabilir kılmaktır. Bu durum süreklilik arz eden kısır bir döngüdür. Çocuklar kırar, döker, yıpratır. Teknisyenler yapıştırır, toplar, onarır ve kullanıma hazır hale getirir. Teknisyenlerin önemi de burada ortaya çıkar. Ben yurda atandığımda yaşlı bir teknisyen ile onun çırağıymış gibi davranan yeni atanmış genç bir teknisyen vardı. Yaşlı teknisyene herkes Durmuş amca derdi. Biz de Durmuş amca derdik. Devamlı tebessüm ederdi. Hayatı olduğu gibi kabul etmiş, kendiyle barışık, nüktedan bir adamdı. Belki de yaşlılığın getirdiği olgunluk ve dinginlik nedeniyle mütebessimdi. Sanki dünya yıkılsa biraz tebessüm, biraz hayretle yıkılışını izleyecekmiş gibi bir ruh haline sahipti. Sabah yurda gelir gelmez doğrudan teknisyen odasına gider, önlüğünü giyer, adet çantasını yanındaki çırağına verir ve nöbet odasına geçerdi. Nöbeti devredecek olan nöbetçi amirden yokluğunda oluşan büyük hasarların bilgisini alırdı. Nöbetçi amirden tuttuğu tutanak ve nöbet defterine yazdığı hasarlarla ilgili bilgileri alırdı. Nöbetçi amirin çocuklarla ilgili suçlayıcı ve sitemkar sözlerini sabırla dinler. Ara sıra da muzip bir tebessümle ''Vay keratalar, demek camı kırmışlar ha, neyse bir bakalım daha neler yapmışlar.'' diyerek doğrudan yatakhanelere giderdi. Çömez teknisyen de onu takip ederdi. Durmuş amca çocukların kırdığı camları, prizleri, kapıları, kilitleri, ranzaları, dolapları, kornişleri, menteşeleri, muslukları, rafları, fayansları ve bu gibi hasarlı bilumum eşyayı sabırla, asla yüksünmeden, omurdanmadan, söylenmeden, suçlamadan, küfretmeden, yargılamadan tamir etmeye koyulurdu. İşini büyük bir aşkla ve özenle yapardı. Bizim bile homurdandığımız, söylendiğimiz, bu da yapılır mı artık dediğimiz durumlarda bile sükunetini muhafaza eder, sakin olun, bakarız bir çaresine derdi. Çocuklar neler yapmazdı ki? Dolapların kapaklarını kırarlar. Ampul duyundan ya da elektrik buatından kablo çekip elektrikli cezve ile çay kaynatır içerler. Yastık savaşı yaparak yastıkları parçalarlar. Yangın söndürme tüpleriyle birbirleriyle köpük sıkma savaşı yaparlar. Yatakhane koridorlarında top oynarlar. Sinirlendikleri arkadaşları kapı arkasına saklandığında kapıyı tekmelerler. Tekmeler savurarak ayakkabılarının taban desenini duvara çıkarırlar. Tuvalet musluklarının üzerine basarak bir tuvaletten diğerine atlarlar. Yatakhane içinde top sektirme oyunu oynayarak ampulleri patlatırlar. Hemen hemen her gün birkaç pencerenin camlarını kırarlar. Sandalyelerin ön ayaklarını havaya kaldırarak iki arka ayağı üzerinde sandalyeye otururlar. Kalorifer peteklerinin hava alma musluklarını açarak buradan kovaya sıcak su alıp o suda çorap yıkarlar. Çatıdan inen yağmur oluklarından odaya tırmanma cesareti gösterirler. Oluklardan da zaman zaman yere düşerler. Çarşafları birbirine bağlayıp ikinci kattan aşağı inerlerdi. Yatakhane duvarına çelik bardakla çivi çakmak da onlar için çok normal bir davranıştı. Jetonlu telefon makinelerine türlü hileler yaparak sevdikleriyle görüşmeyi bir maharet sayarlardı. Kanatlı ve sürgülü olan kilitli kapıları menteşelerinden sökerek açmak bazılarının uzmanlık alanına girer. Anahtarlarını kaybettiğimiz kapıları açmak için daima gönüllü çilingirlerimiz olurdu. Açamadıkları kapının kilidini göbeğini kırarak açmak son çareleriydi. Duvardaki boyaların kabaran yerlerini bulup tırnaklarıyla o boya tabakalarını kavlatıp koparmak da bazı çocukların en büyük alışkanlıklarından biriydi. Tuvalet deliklerine kasten pet şişe sokarak tuvaletlerin tıkanmasına sebep olanlar bile vardı. Yaylı ya da süngerli yatakların bir kenarını kesip değerli hazinelerini oraya saklamayı akıl eden çocuklarımız da oldu. Tuvaletlerde boğuşurlardı, o esnada lavabolar kırılırdı. Lavabolardaki aynalara yumruk atıp kırmak da olsa olsa kendini çirkin zanneden çocukların alışkanlığıydı herhalde. Lavabolardaki elektrikli el kurutma aletinin üzerini havlu ile kapatıp çalışır vaziyette bırakarak küçük çaplı bir yangına sebep olmak da herhalde sadece bizim yurda has bir durumdu. Banyo sabunlarının ortalarının niçin delik olduğunu uzun süre anlayamamıştım. Hamamdaki mermer kurnaları kaldırmak bir güç gösterisiydi. Kaldırırken düşürüp kırmanın bahanesi de yerlerin kaygan olmasıydı. Bodrum kattaki mutfaktan üst kattaki yemekhaneye yemek kazanlarını çıkarmak için kullanılan 70x70 ebadındaki yemek asansörü ile yemekhaneden mutfağa inmek, bazen de burada mahsur kalmak da yine çok sık karşılaştığımız durumlardandı. Kopan bayrak direğinin ipini yerine takmak için bayrak direğine çıkmak da yine cesaretini sergilemek isteyen çocukların başvurduğu tehlikeli bir hareketti. Kırılacağını bile bile yatağın üzerinde zıplayarak ranzaların suntalarını kırarlardı. Bunu suçüstü yakalarsak biz bile bir tokat aşk etmekten çekinmezdik. Teknisyen Durmuş amca ise böylesi bir durumda bile "Evlat, sana bunu yakıştıramadım" der, suntanın tamirine koyulurdu. Birkaç saniyelik zıplama ile kırılan suntanın tamiri için 1-2 saat zaman harcayıp ter içinde kalan Durmuş amcayı gören çocuk büyük bir mahcubiyet yaşar ve bu davranışını bir daha yapmazdı. Durmuş amca çocukların gözünde bile saygı duyulan bir insandı. Durmuş amcanın bu sabrının kaynağını oldum olası merak ederdim. Benzer durumlarda eğitimli olan bizlerin gösteremediği bu sabrı o nasıl gösterebiliyordu? Bunun kendince bir izahı olmalıydı. Üçüncü ayrımın sonu, sayfa 44.